Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meda İmyanık var. Efendim bugün biraz insan mutluluğunu, iyilik halini konuşalım istiyorum. Ama konuya tabii mutluluk olunca oldukça tartışmalı bir kavram bir taraftan. Bu konuyu tartışırken de biraz modern psikoloji, psikiyatri ne söylüyor? Bizim geleneğimizde mutlulukla ya da insan mutluluğuyla ya da insan kişilik yapısıyla, iyilik haliyle, beden ve ruh sağlığıyla ilgilenen birçok alimimiz ve ilim insanımız var. Aslında gelenek ne söylüyor? Bu ikisinin benzerlikleri, farklılıkları ve bir arada okuyabilir miyiz? Biraz tabii şey bir mesele, ağır zor bir mesele gibi görünüyor. Fakat sizin pencerenizden olay nasıl görünüyor diye biraz konuşalım istiyorum hocam.
Bizim de anlamaya çalıştığımız bir mesele, anlamaya çalışırken tartıştığımız bir mesele. Şimdi benim kanaatim Feyzullah, mutluluğa olumsuz bakmanın bir alemi yok.
Yani mutluluk kelimesini, o kavramın biraz altını doldurmak ya da açmak gerekirse.
Şimdi mutluluk kavramına mutluluk eğer böyle hazcı olarak bazıları çok hızlı şöyle bir hareket yapıyor. Diyor ki bu mutluluktan denen şey dünya içinde haz sahibi olmaktır. Bir de öbür dünyayı unutup bu dünyayı esas almaktır. Veya bu dünyada hani başkalarını dert etmeksizin keyifle yaşamaktır. Mutluluktan anladıkları bu hale gelince mutluluk kavramı kötü bir kavram oluyor.
Evet.
Ama mutluluğu bu şekilde tanımlayan herhangi bir ilim erbabı yok. Hı hı. Yani bence o biraz fazladan kolaycı bir eleştiri oluyor. Belki de şöyle diyorlar ya, bu mutluluk denen şeyin peşine düştüğünüzde bunlar oluyor. Çünkü mutluluk biraz şöyle bir şey. Aslında bazı şeyleri yapıyorsunuz kendiliğinden gelen bir şey. Peşine düşünce bulabildiğiniz bir şey değil. Yani ben mutlu olacağım, mutlu olacağım dediğinizde, peşine düştüğünüzde mutlu olmuyorsunuz. Bazı haller var, onları elde ediyorsunuz. Onun doğal haliyle mutluluk oluyor. Şimdi mutluluğun belki bizdeki şey kavramı hani saadet. Hı hı. Düğünlerde boşuna Allah size evlenen çiftlere iki cihanda saadet versin derler. Hani saadet, mutluluk hem bu dünyada hem öbür dünyada. Benim kanaatim saadete, mutluluğa, huzura bu dünyada, öbür dünyada pozitif bakmak gerekiyor. Bu dünyadaki mutluluğa da pozitif bakmak gerekiyor. Esas şey mutluluğu nasıl tanımlayacağımız mesele. Yani mutluluk bir şey içeriyor. Aslında bir alt bileşenleri var. Şu alt bileşenler bir araya gelince kişide oluşan o toplam huzur, o hal. Mutluluk denen şey aslında bir anlık bir şey değil. Hı hı. Bir seni gördüm mutlu oldum cümlesindeki anlık bir şey. Ama mutluluk daha çok hayattaki halinizin toplamına verilen hal. Evliliğinizi, işinizi, çocuklarınızı, inancınızı, insan ilişkilerinizi, bunların toplamının çıktısı olarak bulunduğunuz hale, eğer toplulukta mutluluk dersek, uzunlamasına bir şey olarak tanımlarsak, bence mutluluk olumlu bir şey olmayı hak eder. Şimdi zaten hani ilim dünyasında mutluluk çalışmalarında, mutluluk şeyin içeriğinde bir takım modeller var. Birden fazla model var. Ama bizim bu radyomuzda daha önce de tartıştığımız PERMA modeli, en sık Martin Seligman var. Bugün daha çok ben aslında bizim geleneğimizden Nasreddin Tusi'nin mutlulukla ilgili önerdiği modeli daha çok duracağız ama PERMA modelini istersen hızlı bir hatırlama yapalım. Çünkü biraz da kıyaslamalı gideceğiz. Yani Seligman'ın modeliyle Nasreddin Tusi'nin modeli arasındaki fark ne? PERMA'nın aslında 5 tane unsuru var. Bir tanesi pozitif emotion, haz aslında. Yani bir şey yerken, içerken, cinsellik, güzel bir şey seyrederken tad alma haline pozitif duygu diyoruz. Çoklu şey, yani güzel bir müzik dinlediğinde aldığın haz da, güzel bir şey yediğinde içtiğin haz da, bu hazın tek başına değil ama hayatınızda küçük hazların olmuş olmasına, bir nevi bedeninizin, ruh halinizin, duyularınızın doyurulmasına mutluluğun bir parçası diyelim. Hı-hı. Çünkü buralardaki yoksunluk mutsuzluk yapıyor. Uzun süre aç kalmış olmak, diyelim ki kulağınızın hoş bir müziği hiçbir şekilde duymaması, diyelim ki tat denen şeylere ulaşamayacağınız bir hayat biçimi yaşamış olmak bir bedbahtlık sayılabilir.
Evet.
Bunların olması tek başına mutluluk sağlamaz ama olumlu bir şey olarak. Allah'ın verdiği nimetlerden, yani güzel ses, müzik, güzel bir içecek, güzel bir yiyecek, cinsellik, güzel bir manzara seyretmek.
İnsanda o anda olumlu duygulara, böyle belki coşkunluğa, belki güzel hoşluğa sebep olacak şeyler yaşamak.
Evet. Bu var. İkinci şey, yine hayatınızda öyle bir şey olsun ki, bir hobi veya biraz daha ötesinde bir şey bu. Yaptığınızda zamandan ve mekandan kopabileceğiniz kadar bir şeyler olsun hayatınızda. Ve bunda üstelik ustalık kazanın. Yani zamandan, mekandan koparabilecek kadar ona dalabileceksiniz. İki, incelikli ustalaşacaksınız bunda. Hı hı. Marangozsanız yaptığınız işte onu yaparken öylesine bir dalıp gideceksiniz. Ama aynı zamanda da beceriniz yüksek olacak. Diyelim ki bir spor alanı yapıyorsanız orada ustalaşacaksınız. Ne yapıyorsanız veya diyelim ki insanlara yemek hazırlıyorsanız bunu yaparken o kadar hoşlanıyorsunuz ki zamandan mekandan sanki bir vecd haline geçiyorsunuz. Ama aynı zamanda giderek de bu alanda yetenekleşip ustalaşıyorsunuz. Hı. Bu hayatınızda böyle bir şey olmuş olması psikolojinin, modern psikolojinin bilgisine göre mutluluğu arttıran şeylerden bir tanesi. Üçüncü şey, başkalarıyla olan sosyal ilişkiler.
Mutluluğumuzun belirleyicilerinden bir tanesi.
Evet, en güçlü belirleyicilerinden biri. Eşimiz, çocuklarımız, dostlarımız, başka insanlarla kurduğumuz anlamlı sosyal bağlar mutluluğumuzu arttıran bir şey. Dördüncü unsur anlam, maneviyat, hayatta yaşamaya değer olan şeyleri bulmuş olmak. Ben bunu şunun için yapıyorum. Bunun için güçlü bir motivasyon kaynağınız var. Hayata anlam vermek. Bir son unsur başarı. Hayatta bir şey başarmış olmak. Çünkü bunu şeyde de biliyoruz. Çocuklarda da çocuklar bir şey başardığında pozitif hafıza olarak kalıyor onlarda. Veya erişkin hayatınızda anlamlı bir şey yaptığınızda, bir şey başardığınızda, becerdiğinizde bu sizin mutluluğunuza katkı sağlıyor. Şimdi bunun bazı daha genişletilmiş modelleri de var. Bu pozitif psikoloji hareketinin kurucu babalarından biri olan Martin Seligman'ın şeyi. Şimdi Nasreddin Tusi, bu Ahlaki Nasiri diye meşhur bir eseri var. Bizim ahlak kitaplarının içindeki önemli kitaplardan biridir. O aslında biraz daha 5 unsurdan bahsediyor. O da 5 unsurdan bahsediyor. Perma'da da 5 unsur vardı. Fakat Tusi'nin bazı unsurları Seligman'ınkine benziyor. Bazen farklı. Hı hı. Birinci şey diyor ki beden sağlığı. İkinci şey mal ve yardımcıların varlığı. Üçüncüsü iyilikle yad edilecek halde olma. Öyle bir yaşam içindesin ki başkaları seni iyilikle yad ediyor. 4. Amaçların başarılması. 5. Bilgi ve inançta doğru olanın farkında varmak. Biraz daha değişik bir background'dan, yapıdan kaynaklanıyor Tusi'nin şeyi. Şimdi ne demeye çalışıyor Tusi bu 5 unsurda? Bir tanesi beden sağlığı ve ruh sağlığı. Bir nevi bedenin fiziksel olarak sağlığı. Bizim 5 duyunun esenliği, yani gözümüzün görecek halde, kulağımızın duyacak halde olmuş olması ve mizacın dengeli olması. Mutluluğu bir nevi şey yapıyor, yani bedenle olan şey, bir fiziksel olarak sağlığımız, duyularımız hisseder haldeyiz, işitiyoruz, duyuyoruz ve koku alıyoruz. Bir de mizacımız da psikolojik anlamda dengeli. Ne demek dengeli? Öfkeli değilim veya hiç sıfır öfke şey yok. Dengeli bir öfkem var. Aşırı diyelim ki sert değilim ama başına vur ekmeğini al diyecek kadar yumuşak değilim. Denge şeyi. Aşırı dışa dönük değilim, aşırı içe dönük değilim. Savurgan değilim
Cimri de değilim.
Cömertim. Denge noktası cömertliktir orada. Verebilecek halde olma ama savurmama. Ama cimrilik de yapmama. Bu mizaç hallerindeki dengeli olma. Bizim eğitimlerde biraz buradan da faydalandım ben aslında. Mizacı dengeli tutma şeyi hem eski felsefelerde hem bizim geleneğimizde de mizaç özelliklerini dengeye getirme. Hatta terapilerde de mizaç özelliklerinde aşırı uç var mı? İki eşin mizaç özelliğinde aşırılık var mı? Birbirinin uzak spektrumun ucunda birbirinden uzaktalar mı?
Onun farkına varıp
yönetmek. Çünkü bir zorluk oluşturuyordu bu. Tusi mizaçta dengeli halde olmuş olmayı sağlığın göstergelerinden biri olarak sağlıyor.
Sağlığın, demek ki dolayısıyla mutluluğun.
Birinci şey diyor ki beden ve ruh sağlığı. Perma'da bu yok ama aslında Perma'nın genişletilmiş bazı modellerinde bu beden ve ruh sağlığı var. Bedenin ve ruh sağlığının mutluluğun katkı sağlayan unsurlarından bir tanesi. Tersi ne demektir? Hani bedeninde veya ruh sağlığında olan bir sıkıntı senin mutluluğunu azaltabilir veya mutsuzluğa zemin hazırlayabilir.
Örneğin depresyon.
Gerçekten de
işte
depresyon.
Bu pozitif duyguları yaşamaya engelleyen bir unsur oluyor. Tad alamıyor kişi, iştah gidiyor, zevk alamıyor, ilgisi kayboluyor.
Endişe hastalığı.
Endişe.
Kaygılı bir hal. Şimdi bu böyle hayatın derdini sahiden anlamaya bağlı varoluşsal kaygı başka bir şey. Hastalık kaygısı başka bir şey. Depresyon da hastalık kaygısı da mutluluğumuzu olumsuz etkiler. Açık ve o yüzden de hani tedavi edilmesi lazım.
Evet.
Uzun süre çocukta da öyle, annede de öyle. Hani şeyden de biliyoruz. Çocuk yetiştirmede de annenin diyelim ki ağır bir ruhsal hastalığı var. Temizlik hastası. Annenin temizlik hastalığının tedavi edilip edilmemesi çocuğun ruh sağlığıyla çok ilişkili. Demek ki buradaki birinci unsur ruh sağlığı ve bedenen ruh sağlığı olarak sağlıklı olma. Nasreddin Tusi'nin mutluluğunun ilk unsuru. İkinci unsur diyor ki mal ve yardımcıların varlığı. Şimdi enteresan, yani maddi para meselesini, yani maddi bir şeye sahip olmayı mutluluğun bir parçası gösteriyor. Mesela Perma'da bu yok. Fakat enteresan bir anlam veriyor Tusi. Niye malın var olmasını mutlulukla ifade ediyor? Çünkü bu cömertlik ve yardımlaşma sağlamış olur diyor. Yani senin diyor malın var ise bunu cömert bir şekilde verirsen, bunun üzerinden yardımlaşma yaparsan bu senin mutluluğuna, iyilik haline, hayırlı o halde olmana katkı sağlar. Mala verdiği anlam şöyle değil. Malın var, hani bunda ye, iç, gez,
biriktir, tüket, mutlu ol.
Tüket demiyor. Malı cömertlik ve yardımlaşma üzerinden meşrulaştırıp iyiliğe sağlamış oluyor. Bir şeyde de biliyoruz, yani para, mal bir yere kadar arttırınca mutluluğumuzu arttırıyor. Bir yerden sonra sabit kalıyor. Daha fazlası işe yaramıyor. Bireysel olarak işe yaramıyor. Ama verme noktasında işe yarıyor. Çünkü kendimiz için harcayamadığımız şeyi başkası için vermiş olmak orada ekstra mutluluk sağlıyor bize. Bu vermiş olmanın mutluluğa katkısını aslında Tusi görmüş.
Evet. O mutlulukla para arasındaki ilişkide hani sık sık böyle araştırmalarda yayınlanıyor. Gerçekten hani o parayla harcayarak, tüketerek saadet olmuyor. Lakin anladığımız kadarıyla çok fazla hani o ihtiyaçları karşılayamama, o temel ihtiyaçları karşılayamama da mutsuzluğun bir o göstergesi.
Fakirliğe övgü yapmaya alem yok yani.
Evet, ama o temel ihtiyaçların karşılandıktan sonra hep o meşhur şeyde de vardı Harvard çalışmasında. Ayda 5.000 kazanmayla 50.000 kazanma arasında aslında bir fark yok. Daha mutlu etmiyor. 50.000 kazanan 5.000'den daha mutlu değil.
Yani o 5.000 sözünü şöyle anlamak lazım. Bir ailenin doğal geçimini sağladığı, eğitimini, sağlığını sağladığı, işte bir ufak birikim yapabildiği bir düzeyde de diyelim ki tatilini şu neyse o yapabildiğinden standart fazlası olan, yani hafif bir miktar neyse onu öyle sabitlemek lazım.
Evet.
Ona ihtiyaç hali diyelim, doğal yürütme hali. Onun üstü, çünkü bu 5.000 bugün rakam
5.000,
olur.
5.000, 6.000, 7.000 fark
başka ediyorsun. Bir rakam olur, 8.000, 10.000 olur. Ama bir yer var. Oradan sonrasında fazlalık. Üçüncü şey...
Şimdi burada hocam yardımcıların da diyor mesela, yardımcıdan buradan sosyal desteğe sahip olmak gibi bir şey. Ben anlıyorum.
Valla hani direkt o dönemdeki kültür üzerinden konuşursak aslında malla beraber hani yardım eden şeyi kastediyor.
Yani evde böyle senin yardımcıların olmasını mı diyor? Yani bir işini hafifleten,
işini hafifleten
unsurlar.
Unsurlar olarak görüyor. Üçüncü şey Tusi'nin şeyi.
İyilikle yad edilecek.
Yad edilecek halde olmak. Çok enteresan bir şey. Yani kimsenin, tabii başka bir dünya görüşü o işte. İyilikle yad edilecek halde olma. Şimdi bir insan iyilikle yad edilecek halde nasıl olunur? Diyor ki insanlar arasında iyilikte bulunuyorsun sen. İyilikte bulunma halin var. İnsanlar arasında güzel anılıyorsun. Ve insanlar seni iyi bir insan olarak yad ediyor. Bu enteresan bir şey. Demek öyle bir yaşam tarzı yaşıyorsun ki bu yaşam tarzın komşuların tarafından iyi bir insan olarak biliniyorsun. Dostların tarafından, çalışanların tarafından iyi bir insan olarak biliniyorsun. Bunu mutluluk unsuru olarak tanımlıyor. Hı hı. Çok değişik bir yaklaşım. Yani değişik. Bu şey. Bu böyle hani nefsine hoş gelme anlamında değil de aslında şunu gösteriyor. Öyle bir hayat biçimi yaşıyorsun ki bu hayatta iyi bir insansın. Bunu da bu çevrende böyle bu benim bir hani şerefim, şeref derler ya, onun aslında başka bir daha incelikli bir versiyonu. Hı hı. Toplum içinde iyi bir halde ya da iyi halde yaşıyorsun, iyilikte bulunuyorsun ve insanlar da seni iyi bir insan olarak biliyor, kabul ediyor. Bu kınanmamış oluyorsun, aşağılanmamış oluyorsun. Hı hı. Hakkında rezil şeyler söylenmemiş oluyor. Çünkü öyle şeyler yapmıyorsun. Doğal bir hak edilmiş bir şey yapıyorsun, iyilik yapıyorsun. Ve insanlar o iyiliği görüyor, söylüyor. İşte bu diyor ki mutluluktur, saadettir. Bakın mutluluğu böyle tanımlarsanız içi bayağı dolan bir şeye dönüyor.
Ben en çok şeye bunu benzettim. Permo modelindeki aslında relationship meselesine, çevreyle bağlarımızın bu sıkı olmasını da gerektirir. Bizim geçimli, uyumlu, saygılı, sınırlarını bilen, bu anlamda iyiliği gözeten, davranışıyla, haliyle iyi insan olmak için iyi ilişkilerde olmamız gerekiyor. Abi bu benzerliği biraz burayla. Evet, Perma modelinin R'siyle aslında.
Bence güzel bir yorum yaptın. Hı-hı. Gerçekten de olabilir ilgili.
Sıkı ilişkiler, iyi bir komşu. Tabii, komşunun hakkını gözetiyor. Onu sağlığını gözetiyor. Onun işte soruyor, ediyor, esirgiyor çevresini, sağını, solunu. Bu ne getirecek? Sıkı ilişkiler getirecek. Sıkı ilişkiler de mutluluk getirecek. Başkası tarafından da iyi ve hayırla yad edileceksiniz.
Doğrusu o gözle görmemiştim. Evet, doğru söylüyorsun. Peki, bir diğer şey, dördüncü unsur diyor ki, amaçların başarılmasında. Amaçların başarılması ne demek? Emel ve irade ile düşünülen şeylerin gerçekleştirmesi. Bence bu şeyle uyumlu. Achievement var ya sondaki permanent, evet, şeyindeki başarı.
Evet, başarıyla.
Yani şu açık ve net. Hayatta bir şey yapıp ortaya koymuş olmak insan tekine hoş geliyor. İyi geliyor. Ne yapıyorsan. Diyelim ki yani bir kitap yazdın. Kitabın hoş bulundu, kıymetli bulundu, değerli bulundu. Bir mobilya ürettin. Mobilyanı insanlar aldı, beğendi, sevdi, hoşlandı. Helal olsun dedi. Yani çocuğa da, erişkine de hoş gelen bir şey. Bir diyelim ki bir meslek alanı yaptın. Meslek alanında başarılı oldun. İnsanlar sana başarılısın diyor. Bu şey.
Mesela böyle zihninizde diyor bir şey tasarlıyorsunuz. Bir hedefiniz var, hayaliniz var. Ve bunun için çalışıyorsunuz diyor. Bunda başarılı oluyorsunuz. Evet. İşte bu emeline ulaşmak sizi mutlu eder. Benim aklıma şey getirdi. Kişisel bir şey aslında sizinle de ilgili. Ben bundan işte 4-5 yıl önce o bir araya geldiğimizde şeyi hatırlıyorum. Hani sizinle beraber hani bir lokantada oturup hedeflerinizi konuşurken mesela bir şey çizmiştiniz. Ben işte eş ilişkileri, eş seçimi, şöyle şöyle bir kitap planlıyorum, şöyle projeler planlıyorum. Sonra mesela bakıyorum şöyle geriye dönüp bunların hepsi neredeyse teker teker böyle tamamlanmış, yapılmış, o fikir aşamasından, proje aşamasından bir kitaba, ürüne dönüşmüş. Geçen gün de bunu düşündüm böyle. Yani böyle ve hani çok şükrettim bir taraftan. Hani çok bunu hatırlamak beni de mutlu etti. Mesela zihninizde bir şey vardı. Biz de ona eşlik ettik ve bunlar böyle tek tek tek tek tek gerçekleşti. Bu hakikaten çok güzel bir şey geriye dönüp baktığınızda.
Ve bu şey hani bunu yapma süreci, üretme süreci, bir şey yapma, ne olursa aslında yaptığınız şey, yani bir dükkanı başarmak. Bir evi güzel yapmak, bir başarı hissi, bir çocuğu iyi eğitmek mesela. Nasıl bir öğretmen diyelim ki çocuklarını aldı, işte 4. sınıfa kadar getirdi. Bu çocuklar başarılı, hoş şey oldu, bir iyi çocuklar oldu, iyi ahlaken öğrendi. Bu bir şeyi başarmak işte.
Evet, sonra mesela yıllar sonra onunla ilgili bir haber alıyor. Mesela benim babam hep der, öğretmendir, işte benim şurada bir öğrencim vardı, profesör olmuş mesela. Onunla gurur duyuyor, onu mutlu ediyor. Hatta ondan bir telefon almak, onunla iletişim kurmak, onun yad etmek birbirini çok umutluluğu gözünde görebiliyorsunuz. Böyle de bir başarı. Simitçinin bir simidini yapıp çıtır çıtır satışa sunması, insanların onu beğenerek yemesi bir başarı. Yani böyle kariyerist bir şeyden bahsetmiyoruz.
Tabii, kariyerist bir şeyden bahsetmiyoruz. Sahici bir şey yapmak ama bu yaptığı hissini de yaşamak.
Eyvallah.
O da başarılıysa, kişi bunu hissediyor ise, mutluluk veren bir şey.
Eyvallah. Peki hocam, kısa bir ara verelim. Daha sonra, aradan sonra bu mutluluk ve sonrasında bizim geleneğimiz ve modern psikiyatri neler söylüyor? Erdemle ilgili konuşacağız. Karakterle ilgili, mizaçla ilgili de konuşacağız. Değerli dinleyenler, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda mutluluğu konuşuyoruz. İnsan mutluluğunu konuşuyoruz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la aradan önce bizim geleneğimizdeki mutluluk anlayışı, daha doğrusu mutluluk anlayışlarından bir tanesi Tusi'nin modeli ve modern psikoloji, pozitif psikolojinin biraz o mutluluk tanımından daha önceleri çok çok bahsettiğimiz için ona çok kısa değindik. Daha çok şu an Tusi üzerinden, Nasreddin Tusi üzerinden gidiyoruz. Nasıl tanımlamış bizim geleneğimiz, geleneğimizin bir bakış açısı, neler var? Biraz onları irdelemek istedik aradan önce. Buradan şimdi devam edebiliriz. Evet.
Feyzullah 5 tane unsur söylüyordu Nasreddin Tusi. Bir tanesi beden ruh sağlığı, arada olduğundan hatırlatalım. İkincisi mal ve yardımcıların varlığı, bunları açıklamıştık. Üçüncüsü iyilikle yad edilecek bir halde olma. 4 amaçların başarılmasıydı. Şimdi 5. olarak Tusi bilgi ve inançta doğru olanın farkına varmak. Şimdi bu şeyde bence yok. Meaning'de hani anlam dediği şeyde belki böyle bir şey var ama bence bunu yine karşılamaz. Tusi özgün burada. Başka bir şey söylüyor. Yani o dönemin felsefesi veya şey. Yani sahici bir inançta olmak, hakikati bilmek, doğruyu bilmek, inancı doğru anlamış olmanın bizzat mutluluk kaynağı olduğunu söylüyor.
Yani bir şeyi içselleştirdiğimiz zaman, sanki bir bilgiyi içselleştirdiğimiz zaman, inancı da o anlamda içselleştirdiğimiz zaman aslında bu bakımdan hayat bizim için daha anlamlı oluyor. Evet. Yaşam daha anlamlı oluyor.
Dini burada sağlıklı fikir, özel olarak dini işlerdeki fikir, istişarede, atadan uzakta, güvende daha doğru bir inancın farkına varma. Yani Tusi bir nevi inandığının şeylerin doğru, bilginin ve inanmanın bizzat kendisini mutluluk olarak da görüyor. Yani burada bence bilgiyle uğraşmak da var. Doğru bir inanç üzerinde olmuş olmak da var. Bir böyle bir nevi inancını, düşüncesine sınama, inanmayla ilgili bir şeyden bahsediyor.
Şey gibi biraz, sanki bir sırat-ı müstakimde olduğunuz zaman tabiri caizse kafanız da rahat oluyor.
Aynen.
Yani daha az şüphe, daha az o şey kaygısı, böyle miydi, daha az ikilem, zihnin net olursa hani başına gelecek yani musibetleri anlamlandırman da kolay olur aslında. Onlarla başa çıkman da kolay olur. Daha berrak, net bir zihin.
Vallahi bunu şey Tusin dediği şeyi çok bana uyar, çok uyar bir şey. Yani çünkü anlamadığın bilmemek de acı çekmek gibi bir şey, ızdırap gibi bir şey. Bir şeyi anlamak, bilmek, öğrenmek, hakikat üzerinde olmaya çalışmak, onu hissetmek. Onun çünkü güvensizliği acayip endişe verici bir şey. Kaygı verici bir şey. Mesela varoluşsal kaygı dediğimiz şey bence onunla ilgili bir şey. Şimdi varoluşsal kaygı ne? Yaşam nedir anlamlandıramamışsın.
Ölüm var, ne yapacağım?
Ölüm nedir anlamlandıramamışsın. Yeryüzünde neyi nasıl yapacağını bilmiyorsun. Acayip kaygı üreten bir şey.
Kaygının temeli diyor mesela varoluşsal.
Varoluşsal psikoterapi değil mi? Onun var, kaygının nedeni diyor. Hatta birçok başka
psikopatolojinin
ruhsal rahatsızlıkların da nedeni olabilir diyor. Şimdi bu aslında senin dediği şey, sen varoluşsal bir kaygıyı gidermişsin. Biliyorsun ki Allah var, biliyorsun ki işte dinin var, biliyorsun ki ölümden sonra hayat var, biliyorsun ki işte doğru ve yanlışlar şunlardır. Bir nevi inancın ve kafan o anlamda hayatın o ölümlü acılı dünyada oturtmuşsun.
İçselleştirmişsin
yani. Başına bir musibet de gelse içselleştirmişsin, hastalık da gelse içselleştirmişsin. O hani bir böyle anlamış bir müminin içsel huzuru vardır ya, inanmış, duru, görüyor artık hani endişesi yok, kaygısı yok, şüphesi yok, oturmuş. O hale huzur diyor, mutluluk evet. diyor. Yani bence mutluluğun kralı.
Evet. Şey bile olsa o sırada, zor bir durumda bile olsa, hani başına bir musibet bile gelmiş olsa, yine de o hani fırtına içerisinde bile huzurlu olabilmenin şeyini sağlıyor. O en üst noktada aslında. Nereden gelirse gelsin o rüzgar. Sonunda onu neyin beklediğini ya da bütün bunları ne için yaşadığını bilmek bir anlamda daha iyi başa çıkmayı sağlıyor.
Evet. Bu meselede bence şöyle bir şey yapmamız lazım. Hani ben bu meseleyi anlamaya çalışıyorum. Bizim geleneğimizdeki bu mutluluk meselesindeki diğer görüşleri de okumaya çalışıyoruz. Bir öğrenme sürecimiz. Oldukça da paylaşacağız yani. Daha derinleşmemiz lazım bu meselede.
Evet. Bu anlamda aslında biraz şeye baktık. Hani biraz modern psikiyatri, psikoloji, özellikle pozitif psikoloji üzerinden. Sonuçta insanlığın bir ortak değeri gibi geliyor. Herkes bu dünyada ya nasıl daha iyi hissederiz, daha iyi nasıl oluruz, mutlu nasıl oluruz? Peki biz de dualarımızda sonuçta bu dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler diliyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Bunu yakalamanın bir şeyi var mı, bir yolu var mının aslında peşindeyiz.
Burada şuna düşmememiz lazım sadece. Yani biz modern bilgiye bakıp onu görüp orada bunu geçmişe taşımamamız lazım. Geçmişteki Tusi'nin kafasına göre o dönemki anlayışı da onlar nasıl düşünüyordu, nasıl alıyorlardı. Oradan bakıp, oradan anlayıp bugünküne biraz daha hakimiz. İkisini aslında karşılaştırmalı okumak lazım. Buna şey yapmaya çalışıyoruz. Yoksa bugün de ya işte şey söylemiş bunu, bak bizimkiler de aynısını söylemiş tarzı
İçin
çok
değil.
Yanlış olur.
Çünkü o zaman şey gibi sen kendi geleneğimizi bir yerlerden böyle onaylatmak gibi.
Tabii.
Böyle bir derdimiz yok.
Basit bir tutum. Ama bence başka bir yani o başka bir noktadan da kalkıyor. Ama çünkü yani sonuçta insanlığın geleneksel bilgiden şey de Seligman da aslında bu tür şeylere giderken biraz da şu mutluluk çalışmasını şöyle yapıyor ya. Karakter biraz sonra konuşacağız. Bir komisyon kuruyor büyük bir bütçe ile beraber. İnsanlığın bütün metinlerini tarıyorlar. Kutsal kitaplar dahil. Oralardan bir karakter şeyi sınıflıyorlar. Mutluluk çalışmalarının bir kısmının kısmı kanıta dayalı, bir kısmı aslında bu türden böyle bilgilerin özetlenmesinden ibaret.
Galiba Batı'nın buradaki gücü yani işte o nasıl acaba anlama noktasında ciddi bir motivasyonu var. Ciddi bütçeler ayırıyorlar. Merak var ve bir araştırma, ne diyelim, bir geleneği ve böyle bir hızı var. Gücü var galiba. Ve baktıklarında sizin de dediğiniz gibi kutsal metinlere bakıyorlar. Bütün gelenekleri araştırıyorlar ve inceliyorlar. Bütün bunlar meraktan. Geçmişte bu bizde olan bir şey aslında. Bizim geleneğimizde olan bir şey. Geçen böyle sosyal medyada gördüm. Şeyle İbn Sina 18 yaşında başka o zamanın başka bir alimiyle ışığın hızı sonsuz mudur, sınırlı mıdır tartışması yaptığını mesela söylüyor. 18 yaşında bir genç İbn Sina, ismini şu an hatırlayamadım. 25 yaşında başka bir ünlü bir o zamanın alimi kendi aralarında böyle mektuplaşıyorlar. Bu bütün bunlar o merak, bilme arzusu, o nasıl bu dünya yaratılmış da yaratıcı tarafından nasıl o bilme arzusu, ayetlerini araştırma arzusundan, bilme iştiyakından kaynaklanıyor. Bunu birazcık kaybettik biz. Biraz belki bunu hatırlatmak hem dinleyenlerimize hem de kendimize. Nasrettin Tusi olsun, Belhi olsun, bunlar sonuçta İnsan mutluluğunu, sağlığını merak etmiş, araştırmış ve bir kafa yorup kategorizasyon yapmışlar.
Evet.
Ve araştırmışlar. Aslında bunu yeniden canlandırmaya, kendi özgün şeyler üretmeye ihtiyacımız var gibi. Peki buradan erdem meselesine gelsek. Erdem, karakter, güçlü karakter, bunlar ne demek? Erdemli olmak ne demek? Ve ne işimize yarar insan bu anlamda psikolojisi için?
Şimdi Feyzullah, bu erdem meselesi, güç, karakterin güçlü tarafı pozitif psikoloji hareketiyle gündeme gelmişti. Hatta biz Seligman'ın bu karakter güç listesini falan da tartışmıştık burada. Bu şuradan, ya insanların sadece patolojik taraflarına değil güçlü taraflarına bakalım tezinden kaynaklanıyor ve bir nevi ya insanların önüne koyabileceğimiz daha dengeli, daha iyi, daha ideal model ne olabilir? Nerede kemal ermek istersek, olgunlaşmak istersek, nerelere gitmemiz lazım? İyi nokta nedir? Veya bazı insanlar böyle bir şeyi nasıl tanımlı? Nasıl o haldeler? Seligman'ın böyle 24 tane maddesi var. 6 tane büyük başlık içinde. Altı tane büyük başlık içinde. Her birinde 4 tane olan 24 tanelik bir listesi var. O biraz önce dediğim bir böyle büyük bir heyetle beraber 2 yıllık bütün insanlığın birikimini, bilimsel metinler ve geleneksel metinlerin hepsini tarayarak oluşturdukları bir liste. Bu listede isterseniz okuyayım. Mesela dünyayı anlamak için merak duyma ve deneyime açık olma düzeyi. 2, öğrenmeye ilgi duyma düzeyi. 3, muhakeme etmeye ve eleştirisel düşünmeye eğilim düzeyi. 4, özgün ve pratik düşünebilme yetisi düzeyi, sosyal ve duygusal zeka düzeyi, hayata derinlikli ve bilgece bakabilme düzeyi, değerlerini, inançlarını savunma ve hayatın acılarına dayanabilmeye karşı cesaret düzeyi meselesi.
Acıdan kaçmama.
Evet. Başladığı işi bitirebilme ve amaçlarını gerçekleştirmede sebatkarlık. Düzey kelimesini burada hali nedir anlamında
düzey,
kullanıyor.
Yani bir şey var. Yani orada bir sıfır yok. Var bir kişi de var ya da yok değil. Belli ölçülerde evet, var ya da yok.
Diyelim ki 10 puanlık oran bir gibi. Şeyde bu sabatkarlıkta işte 1 mi alıyor, 2 mi alıyor, 10 mu alıyor? İdeal noktası diyelim ki 10 olsa sabatkarlık düzeyinde bunun düzeyi kaç oluyor? Gibi.
Bu özellikler aslında hepimizin içinde var. Düzeyleri farklı olabilir. Evet.
Sahici ve dürüst bir insan olma hali düzeyi, başkalarına sosyal ve maddi iyilikte yapmada yatkınlık düzeyi.
Hı hı.
Buna yatkınlık haliniz. Sevgi alma ve verme hali, cemiyetçi olabilme ve bir gruba bağlılık duyabilme düzeyi.
Hı.
Bunu bir erdem olarak düzenliyor. Mesela diyelim ki kişinin fert olarak kalması bazen olur ya, diyelim ki bir toplum bünyesi olursun, yapısına girersin, hayal kırıklığı yaşarsın, sonra fert olmak daha iyiye dönersin, gruptan uzaklaşırsın. Halbuki bir grubun üyesi olabilme, bir topluluğun üyesi olabilme, orada kalabilme bir erdem, beceri düzeyidir.
Şimdi biz Batı toplumları için hep diyoruz hocam, bireyci toplumlar, bireyi hep ön plana koyan ama Burada şeye bir vurgu da var. Yani kişinin o şey düzeyi bir erdem.
Tabii.
Yani bu bir erdem. Kişinin ne kadar bu düzeye sahip olup olmadığı meselesi. Cemiyetçi olmak.
Adaletli veya eşitlikçi olma hali, düzeyi. Burada ne kadarsın? Adaletli ve eşitlikçi davranabilmede halin ne kadar? Liderlik gösterebilme halin ne kadar? Duygu ve dürtülerini denetleyebilme. Çünkü duyguyu olduğu gibi, içinden geldiği gibi aktarmak yerine onu ne bastırmak ne doğru dürüst düzgün ifade edebilmek hali. Örneğin öfkeni ne kadar kontrol edebiliyorsun? Basiret sahibi ve temkinli olma düzeyi. Aptalca işler yapıp sonra arkasından ağlama değil de bu işi yapıp yapmadan basiret sahibi olabilme hali. Alçak gönüllü ve tevazu olma düzeyi. Kibirli ve şey misin yoksa alçak gönüllü müsün? Mükemmel, güzel ve mükemmel olan şeylere değer verme düzeyi. Yani güzel bir şey gördüğünde ne var bunda filan demek değil de onundaki muhteşemliği, güzelliği, doğadaki bir şeyden veya insan yapımı bir şeydeki incelikli bir şey gördüğünde hayret edebilme, vay be diyebilme halin. Başına gelen güzel şeylere karşı şükür edebilme düzeyi, şükranlık gösterebilme, umut ve iyimserlik düzeyi hali. Hayatın anlamına ve maneviyete ilgili olma hali. Burada ne kadarsın? Yani önüne verili bir hayatı olduğu gibi yaşıyor musun yoksa anlam ve maneviyat meselesini önemsiyor musun? Merhamet ve affedebilme hali. Mizah sahibi ve eğlenceli olabilme hali. Tutku ve heves duyabilme hali. Ve Seligman'ın listesi bu. Şimdi Tusi Ahlak-ı Nasiri adlı eserinde değişik bir şey yapıyor, sınıflama yapıyor. Dört büyük erdem kabul ediyor. Sonra da bunların her birinin altındaki unsurları belirtiyor. Şey altıya çevirmişti. Seligman evet, altı. Her birinde dört demişti. Tusi tabii çok çok daha eskiden o şey diyor. Dört tane büyük erdem var. Bunların her birinin altında unsurları var. Toplam unsurlar sayısı açısından çok daha fazla. 41 ben şey sayayım. Tusi 41 tane sayıyor. Seligman 24 sayıyor. Tusi 41 sayıyor. Benim anladığım kadarıyla. Yani bir Tusi uzmanı olmadığımızı Tusi'nin metinleriyle yeni yeni halleşmeye başladığımı hatırlatmak isterim.
Aslında hocam şey de bir taraftan. Hani sizin tarzınız da o ya biraz. Düşünüyorsunuz, düşünürken yazıyorsunuz. Bunlar gazetede de yazmıştınız. Yazarken düşünüp böyle birlikte aslında üretiyorsunuz. Gerek sizi okuyanlarla, gerek dinleyenlerle böyle bir üretim süreciniz var. Dolayısıyla çaba içerisindeyiz. Evet. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz.
Tusi diyor ki dört büyük erdem, bir tanesi hikmettir. Bir tanesi yiğitliktir, bir tanesi iffettir, bir tanesi de adalettir. Dört tane büyük erdem sayıyor. Hikmetli olmak, yiğit olmak, iffetli olmak ve adaletli olmak. Sonra diyor ki, hikmetin altı tane alt unsuru vardır. Hikmetten içerdiği şeyler. Bunlar zeka sahibi olmak, hızlı kavramak, sürat-i fehm diyor buna. Fehm sahibi, hızlı fehmetmede hızlı olmak. Bir anda hızlı kavruyorsun olup biten şeyi. Zihnin berrak olması, öğrenmede kolaylık, güzel bir akletme, bellekte tutma ve hatırlamadır. Bir nevi böyle bizim öğrenmemizi sağlayan, zekamızı gösteren, bunlara şey diyor, bunlarda ne kadarsın yani, bunlarda iyi olmak erdemdir diyor. Zeka sahibi olmak, hızlı kavramak, zihin berraklığı, öğrenmede kolaylık.
Tabii şimdi
bu... Güzel akletme, bak bu da enteresan, akletme, hatırlama.
Kişi hafızasını, belleğini kuvvetlendirecek belki ya da öğrenmeyi kolaylaştıracak şeyler üzerine çalışması önemli. Fakat burada galiba... şeyin de etkisi var değil mi hocam? Genetik yapı da aslında bunda belirleyici. hızlı kavrama ve zeka daha çok biraz genetik.
Bunları yiğitlikte 11 unsur var diyor. Hmm. Nefsin büyüklüğü, cesaret, gayelilik, sebat, hilm, soğukkanlılık, gözü peklik, dayanıklılık, tevazu, hamiyet ve inceliktir. Hmm. Bir grup yiğitlik altında yapıyor ama mesela cesaret, gayelilik, sebat etmek. Diğer şeyde de var. Bu sebatkarlık hemen hemen bir hilm sahibi olma, soğukkanlılık, gözü peklik, dayanıklılık, tevazu, hamiyet ve incelik. Üçüncü şey, Tusi'nin erdem sınıflamasındaki üçüncü şey, iffetti. İffetin de 12 alt unsuru vardır diyor. Bunlar haya, yumuşak başlılık, güzel gidişatlılık, kendisiyle barışık olma, dinginlik, sabır, kanaat, ağırbaşlılık, sakınma, düzenlilik, hürriyet ve cömertliktir. Aslında Seligman'ın bu karakter listesini bir web sayfasında bütün dünya kullanıyor şimdi.
Evet.
Yani Tusi'nin de aslında üzerinden çalışılarak bir şu karakter listesi çıkarılabilir.
Rahatlıkla.
Araştırmacılara duyurulur.
Kişinin güçlü tarafının ne olduğunu bilmesi, kendini o tanıması için mesela böyle bir şey pekala oluşturulabilir.
Araştırma sahiplerine düşünülür. Tusi'den bir karakter listesi geliştirmek.
Evet.
Son olarak da adalet demişti. Adalet erdeminin de 12 tane alt unsuru vardır. Bunlar dostluk, birlik, vefa, şefkat, akrabayı gözetmek, mükafat, iyi ilişki, güzel yargı, sevecenlik, teslimiyet, tevekkül ve ibadettir. Ve bunları biraz da Arapçalarıyla da bilmek aslında daha derinlikli sağlardı. Tercümelerde biraz anlam kayboluyor.
Evet.
Ama dostluk, vefa, şefkat, akrabayı gözetmek, iyi ilişki kurmak, sevecenlik, tevekkül, ibadet. Bunları iffetin altında topluyor.
Adaletin altında
topluyor.
Evet.
Bayağı geniş bir anlamda adalet. Akrabayı gözetmek ve adalet.
Şefkati de, vefayı da içine koyuyor. Dostluğu da içine koyuyor. Yani adaletsiz olduğunuz zaman zaten dostlukları da çok sürdüremiyorsunuz gibi. Peki hocam, bugünkü programında böylece sonuna gelmiş olduk. Biraz mutluluğa, erdeme, farklı açılardan hem geleneğimiz, bizim bir kısmı ne söylüyor, bizde neler var, hem biraz kendi zihnimizi bunlarla birlikte yorulmak, bunlar üzerine düşünmek, hem de belki düşünmeye sevk etmek adına bir mutluluk meselesine ve erdem meselesine buradan biraz bakalım istedik. İnşallah önümüzdeki programlarda belki tekrar yine böyle ikili okumalar, böyle karşılıklı, karşılaştırmalı okuma denemeleri yaparız. Hem buradan da kendimize bir şeyler çıkarırız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.